Ayrım 11.
Şimdi öbürüne gelelim. Onu boşaltmaya başlamış mıydın? Bavulu tam açtığım sırada Senatör Westerham'in uşağı geldi efendim. Ben yalnızca kayışları çözmüştüm. Bavulu hiç açmadın mı? Bu sefer de bir yanlışlık olmaması için Bay Westerham'in uşağıyla birlikte kapı açtık. Adam tamam bu dedi. Kayışları bağlayarak bavulu alıp götürdü. Bavulda ne vardı? Ayakkabı mı yine? Hayır efendim, yanılmıyorsam tuvalet eşyaları vardı. Bir teneke banyo tuzu olduğunu fark ettiğimi hatırlıyorum. Tommy başka konuya geçti. Gemide Bay Wilmot'un kamerasına giderek onun eşyalarını karıştıran olmadı sanırım. Hayır efendim. Kuşku uyandıracak bir şey de olmadı mı? Tommy için için eğlenerek bu sözlerle neyi kastettiğimi kendim de bilmiyorum diye düşündü. Kuşkulu bir şey, anlamsız sözler bunlar. Oysa karşısında bekleyen adam duraklamıştı. Şimdi aklıma geldi efendim. Tommy heyecanla evet dedi. Ne? O olayın bu meseleyle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Fakat bir genç hanım. Evet, bir genç hanım. Ne yapıyordu? Baygınlık geçirdi efendim. Çok hoş, genç bir hanımdı kendisi. Adı Ellen O'Hara'ydı. Siyah saçlı, ufak tefek, zarif bir hanımdı. Biraz yabancı gibi bir hali vardı. Tommy'nin heyecanı daha da arttı. Evet, dediğim gibi baygınlık geçirdi. Tam Bay Wilmont'un kamerasının önünde. Benden doktoru çağırmamı istedi. Onun bir kanepeye uzanmasına yardım ettim. Sonra da doktora koştum. Doktoru hemen bulamadım. Onunla birlikte geri döndüğümüz zaman genç hanım kendine gelmiş gibiydi. Tommy, ya dedi. Yoksa o... Tommy kayıtsız bir tavırla insani düşüneceğini bilmiyor diye cevap verdi. Bu Miss O'Hara yalnız başına mı yolculuk yapıyordu? Evet, öyle sanıyorum efendim. İngiltere'ye geldikten sonra kendisini bir daha görmedin mi? Hayır, görmedim efendim. Tommy bir iki dakika düşündü. Neyse, hepsi bu kadar sanırım. Teşekkür ederim Richards. Ben size teşekkür ederim efendim. Tommy dedektif bürosuna dönünce Tapınsa Richards'la yaptığı konuşmayı anlattı. Genç kadın onu dikkatle dinledi. Ne diyorsun Tapins? Ah aziz dostum, biz doktorlar birdenbire bayılıveren hanımlardan hep kuşkulanırız. Pek işe yarar bir oyundur bu. Demek kızın adı Elaine. Üstelik soyadı da O'Hara. Bu kız haddinden fazla İrlandalı, öyle değil mi? Hiç olmazsa bu da bir ipucu. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun Tapins? O kız için gazeteye ilan vereceğim. Ne? Evet, şu şu tarihte şu şu gemiyle yolculuk eden Miss Elaine O'Hara hakkında bilgi. Eğer kız sahtekarın biri değilse bu ilana kendisi cevap verir. Veya bize onun hakkında bilgi verecek biri çıkar. Elimizde yalnızca bu ipucu var. Bu ilan kızın dikkatli davranmasına da neden olabilir. Tommy dedi, bazı tehlikeleri de göze almak gerek. Tapins kaşlarını çatmıştı. Ben hala bu olaydan bir anlam çıkaramıyorum. Bir çete elçinin bavulunu bir iki saat için ele geçirdi diyelim. Sonra da bavulu geri yolladı. Böyle yapmakla ellerine ne geçti? Evet, bavulda kopya etmek istedikleri bir takım kağıtlar olsaydı. Oysa Bay Wilmont böyle bir şey olmadığına yemin ediyor. Tommy düşünceli bir tavırla ona baktı. Sen fikirlerini çok güzel açıklıyorsun Tapins ve senin sayende aklıma bir şey geldi. İki gün sonraydı. Tapins öğle yemeğine çıkmıştı. Tommy ise Bay Theodore Blunt'ın ciddi havalı bürosunda oturmuş, kültürünü arttırmak için son çıkan dedektif romanını okuyordu. Odanın kapısı açıldı, eşikte Albert belirdi. Genç bir hanım sizi görmek istiyor efendim. Adı Miss Cicely March. Bir ilan için gelmiş. Tommy romanı uygun bir çekmeceye atarak çabuk onu buraya al diye haykırdı. Bir dakika sonra Albert genç bir kızı içeri sokuyordu. Tommy ancak onun sarı saçlı ve son derece güzel bir kız olduğunu fark edecek kadar zaman bulabildi. Sonra çok tuhaf bir şey oldu. Albert'in çıkmış olduğu kapı birdenbire ardına kadar açıldı. Şimdi eşikte dikkati çekecek bir tip duruyordu. İri yarı İspanyol görünüşlü bir adam. Yabancı alev rengi bir kravat takmıştı. Adamın yüzü öfkesinden allak bullak olmuştu. Elinde pırıltılı bir tabanca vardı. Yabancı kusursuz bir İngilizce ile "Demek herkesin işine burnunu sokan Bay Ukala Bulant'ın bürosu burası." dedi. Sesi alçak ama kin doluydu. "Hemen ellerinizi yukarı kaldırın, yoksa vururum." Bunun boş bir tehdit olmadığı belliydi. Tommy uysal uysal ellerini havaya kaldırdı. Duvarın dibine büzülmüş olan kız dehşetle inledi. Adam, "Bu küçük hanım benimle gelecek," dedi. "Evet, benimle geleceksin yavrum. Beni tanımıyorsun ama bu hiç önemli değil. Planlarımı senin gibi küçük bir budalanın alt üst etmesine göz yumamam. Senin nomadik gemisindeki yolculardan biri olduğunu hatırlar gibiyim. Herhalde seni ilgilendirmeyen bazı şeylere burnunu soktun. Ama sırlarımı Bay Blunt'a açıklamana izin verecek değilim." Bay Blunt pek zeki, gazetelere pek hoş ilanlar veriyor. Fakat ben ilan sayfalarına her gün bakarım. İşte bu sayede de bu küçük oyunu keşfettim. Tommy, sözleriniz beni çok ilgilendiriyor dedi. Devam etmez misiniz? Küstahlığın size hiçbir yararı olmayacak Bay Blunt. Artık mimlendiniz. Bu soruşturmadan vazgeçin. O zaman size dokunmayız. Yoksa Allah yardımcınız olsun. Planlarımızı engellemeye çalışanlar pek çabuk ölür. Tommy cevap vermedi. Hayalet görmüş gibi yabancının omzunun üzerinden bakıyordu. Açıkçası Tommy'nin gördüğü onu hayaletten daha endişelendirmişti. Genç adam o ana kadar Albert'in de bu oyuna katılabileceğini hiç düşünmemişti. Bu esrarlı yabancının Albert'in icabına baktığını sanmıştı. Çocuğun dış odada baygın bir durumda halının üstünde yattığını sanıyordu. Oysa şimdi Albert'in bir mucize sonucu yabancının dikkatinden kaçmış olduğunu anlıyordu. Ama Albert tam İngiliz usulü sokağa koşup polis çağıracağı yerde işi tek başına halletmeye kalkışmıştı. Yabancının arkasında kapı sessizce açılmış, eşikte Albert belirmişti. Bir kangal ipe sarılmış gibiydi çocuk. Tommy itiraz etmek için acı acı bağırdı. Ancak geç kalmıştı. İyice aşka gelmiş olan Albert ipin ilmeğini yabancının başından geçirerek onu geriye doğru çekti. Olan oldu tabii. Tabanca müthiş bir gürültüyle patladı. Tommy yanından geçen kurşunun kulağını kavurduğunu hissetti. Sonra kurşun duvara saplandı. Zaferle kızarmış olan Albert, "Onu yakaladım efendim," diye haykırdı. "Onu lasoyla kıskıvrak yakaladım. Boş zamanlarımda lasoyla çalışıyordum efendim. Bana yardım eder misiniz? Fazla hareketli bir adam bu bey." Tommy sağlık yardımcısının imdadına koştu. İçin içinde bir daha Albert'e boş zaman bırakmamaya karar veriyordu. "Seni gidi ahmak," diye homurdandı. "Neden gidip polis çağırmadın? Bu budala oyun yüzünden kafamda az kalsın bir delik açılacaktı. Ölüm hiç bu kadar yakınımdan geçmemişti." Albert'in heyecanı sönmemişti. "Onu lasoyla tam zamanında yakaladım. Gavçolar neler yapıyorlar efendim, neler?" "Tommy, evet, evet," dedi. "Ama sen Arjantin pampalarında değilsin şimdi. Dünyanın en uygar kentlerinden birindeyiz. Kıskıvrak yakalanmış olan düşmanına döndü. Şimdi sizi ne yapacağız beyefendiciğim?" Adam cevap olarak yabancı bir dilde uzun uzun küfretti. Tommy susun diye bağırdı. Sözlerinizin bir kelimesini bile anlamış değilim. Ancak bunların hanımların önünde söylenecek sözler olmadığından eminim. Onun kusuruna bakmayın Miss. Affedersiniz bu heyecan arasında adınızı unuttum. Kız March dedi, sisli March. Yüzü hala bembeyazdı, titriyordu. Gelip Tommy'nin yanında durdu. Yerde sıkıntıyla yatan yabancıya baktı. Onu ne yapacaksınız? Albert hemen atıldı. Artık bir aynasız çağırabilirim. Başını kaldıran Tommy kızın usulca kafasını salladığını fark etti. Ona uymaya çalıştı. Bu seferlik onu bırakalım gitsin. Ama tabii onu merdivenden tekmeyle aşağı atmak zevkini tadacağım. Belki böylece kadınlara karşı daha nazik olmasını öğrenir. İpleri çıkararak yabancıyı ayağa kaldırdı. Onu hızla ön odadan geçirdi. Tiz feryatlar, sonra da bir gürültü duyuldu. Nihayet Tommy geri döndü. Yüzü kızarmıştı ama gülüyordu. Kız gözlerini iri iri açmış ona bakıyordu. Adama bir şey mi yaptınız? Tommy, canın iyice yaktığımı umarım diye cevap verdi. Zaten bu tipler daha canları yanmadan bağırıp ağlamaya başlarlar. Onun için pek de emin değilim. Şimdi oturup yarıda kalan konuşmanıza devam edelim mi? Buna bir daha engel olabileceklerini sanmıyorum. Albert ne olur ne olmaz dedi. Ben yine lasomu hazır bulundurayım da. Tommy sert sert sen o ipi kaldır bakayım diye emretti. Genç adam masanın başına geçti. Kız da öbür taraftaki koltuğa yerleşti. Söze nereden başlayacağımı bilmiyorum Bay Blunt. Adamın da dediği gibi ben nomadik gemisiyle yolculuk yaptım. Hakkında ilan verdiğiniz Miss O'Hara da gemideydi. Tommy evet dedi, bunu biz de biliyoruz. Bana sizin Miss O'Hara'nın gemide yaptıkları hakkında bilginiz varmış gibi geliyor. Yoksa o deminki renkli centilmen bu kadar telaşla bu konuşmayı engellemeye kalkışmazdı. Ben size her şeyi anlatacağım. Amerikan elçisi de gemideydi. Bir sabah elçinin kamerasının önünden geçerken o kadının içeride olduğunu gördüm. Öyle acayip bir şey yapıyordu ki dayanamayarak durup baktım. Kadının elinde bir erkek ayakkabısı vardı. Tommy heyecanla bağırdı. Bir erkek ayakkabısı mı? Affedersiniz Miss March, devam edin. Miss O'Hara elindeki makasla ayakkabının astarını kesiyordu. Sonra altına bir şey soktu sanırım. Aynı anda koridorda geminin doktoruyla bir adam belirdi. Onların ayak seslerini duyan kadın hemen kendini kanepeye atarak inlemeye başladı. Ben yerimden kımıldamadım. Söylenenlerden Miss O'Hara'nın baygınlık geçirmiş gibi rol yaptığını anladım. Rol yaptığını diyorum çünkü kendisini ilk gördüğüm sırada öyle baygınlık geçiriyormuş gibi bir hali yoktu. Tommy başını salladı. Sonra size bundan sonraki kısmı anlatmak hiç hoşuma gitmeyecek. Açıkçası merakım uyanmıştı. Zaten tuhaf kitaplar okumuştum. Bu yüzden Miss O'Hara'nın Bay Bilmont'un ayakkabısına bir iğne yerleştirip yerleştirmediğini düşündüm. Biliyorum, gülünç bu. Ama o sıra böyle düşündüm işte. Her neyse. Başka bir sefer kameranın önünden geçerken içerisinin boş olduğunu gördüm. Usulca kameraya girerek ayakkabıyı inceledim. Astarın altına bir kağıt sokulmuştu. Kağıdı tam elime aldığım sırada kamarotun geldiğini duydum. Yakalanmamak için telaşla dışarı fırladım. Katlanmış kağıt hala elimdeydi. Kendi kamerama gidince onu inceledim. Kağıtta İncil'den birkaç mısra vardı yalnızca. Tommy pek ilgilenmişti. İncil'den mısralar mı? Daha doğrusu ben o sırada öyle düşündüm. Meseleyi anlayamadım. Bunun dine körü körüne bağlanmış bir manyağın işi olduğunu düşündüm. Her neyse, kağıdı yeniden ayakkabının içine koymaya değmeyeceğine karar verdim. Ondan sonra da bu meseleyi unuttum. Dün küçük yeğenimin banyoda yüzdürmesi için ona kağıttan kayık yaptım. Ancak o zaman kağıdı yanımda getirmiş olduğumu fark ettim. Kayığı o kağıttan yapmıştım. Kağıt suda ıslanırken üzerinde acayip bir şeklin belirdiğini gördüm. Onu telaşla banyodan alarak açıp düzelttim. Su gizli haberi ortaya çıkarmıştı. Bir planı daha doğrusu. Bu bir limanın ağzına benziyordu. Ondan hemen sonra gazetede sizin ilanınızı gördüm. Tommy yerinden fırladı. Ama bu çok önemli bir şey. Durumu şimdi anlıyorum. Herhalde o kağıtta önemli bir liman korunma tertibatının planı vardı. O kadın çalmıştı onu. Birinin peşinde olduğundan korktu. Planı kendi eşyalarının arasına saklamaya cesaret edemedi. Onun için başka bir yer buldu. Daha sonra ayakkabının konmuş olduğu bavulu alıp götürdü. Ne var ki ayakkabının içindeki kağıt kaybolmuştu. Söyleyin Miss March, o kağıdı getirdiniz mi? Kız başını salladı. Kağıt benim iş yerimde. Bond sokağında bir güzellik salonum var. New York'taki Sisleman makyaj temizlemeleri şirketinin ajantasıyım. Bu yüzden Amerika'ya gitmiştim zaten. Kağıdın önemli olabileceğini düşünerek buraya gelmeden önce onu kasaya kilitledim. Durumu Scotland Yard'a haber vermemiz gerekmiyor mu? Gerçekten gerekiyor. O halde şimdi güzellik enstitüsüne uğrayıp kağıdı alalım. Oradan da Scotland Yard'a gidelim. Tommy ciddi bir iş adamı tavrı takınarak saatine baktı. Bugün çok meşgulüm. Londra piskoposu bir olayın tahkikatını üzerime almamı istiyor. Çok ilgi çekici bir olay. İki rahiple ve cübbeleriyle ilgili. Miss March ayağa kalktı. O halde ben Scotland Yard'a yalnız başıma gideyim. Tom elini kaldırarak itiraz etti. Ben de onu söyleyecektim. Piskopos bekleyebilir. Ben Albert'e haber bırakırım. O kağıt Scotland Yard'a verilinceye kadar her an tehlikeyle karşı karşıyasınız Miss March. Bundan eminim. Kız buna pek inanmamıştı. Sahi mi? Sahi ya, bundan eminim. Affedersiniz, bir dakika. Tommy önündeki not defterine bir şeyler yazdı. Sonra sayfayı kopararak katladı. Şapkasını alarak genç kıza kendisiyle birlikte çıkmaya hazır olduğunu belirtti. Dış odada kağıdı önemli bir adam tavrıyla Albert'e uzattı. Acil bir olayı incelemeye gidiyorum. Eğer Lord Hazretleri gelirlerse bunu kendisine anlat. Bu kağıdı Miss Robinson'a ver. Bunda olayla ilgili notlar var. Albert hemen rolüne girdi. Emredersiniz efendim. Ama düşesin incileri ne olacak? Tommy sinirli sinirli elini salladı. İnciler beklesin. Miss March'la birlikte çabucak dışarı çıktılar. Tam merdivenlerden inerken yukarı çıkmakta olan Tuppence'la karşılaştılar. Tommy onun yanından geçerken sert sert "Yine geç kaldınız Miss Robinson" dedi. "Ben bir olayı incelemeye gidiyorum." Tuppence merdivende hareketsiz durarak hayretle kocasının arkasından baktı. Kaşlarını kaldırarak yukarıya büroya çıktı. Tommy ile Miss March sokağa çıktıkları sırada bir taksi onlara doğru geldi. Genç adam tam arabayı durduracakken vazgeçti. Ciddi bir tavırla "Yürümekten hoşlanır mısınız Miss March?" diye sordu. "Evet ama neden? Taksiye binsek daha doğru olmaz mı? İşimizi daha çabuk halletmiş oluruz." "Belki fark etmediniz. Şoför yolun aşağısından bir müşteriyi almaya yanaşmadı. Bizi bekliyordu. Düşmanlarınız tetikte Miss March. Eğer yürümeye bir itirazınız yoksa Bond sokağına yaya gidelim. Düşmanlarınız kalabalık sokaklarda size fazla bir şey yapamazlar." Kız biraz da hayretle "Peki" dedi. Batıya doğru yürümeye başladılar. Tommy'nin de dediği gibi sokaklar kalabalıktı. Bu yüzden hızla ilerlemiyorlardı. Tommy çevredeki insanları gözden kaçırmıyor, zaman zaman kızı çabucak yana doğru çekiyordu. Miss March o zaman kuşkusunu çekecek bir şey görmediğini açıklıyordu. Sonra genç adam kızın yüzündeki ifadeyi fark ederek üzüldü. "Ah, pek bitkin haldesiniz. O adam yüzünden çok sarsıldınız. Şuraya girelim de güzel bir kahve için. Herhalde konyak içmek istemezsiniz." Miss March hafifçe gülerek başını salladı. "Tommy iyi ya" dedi, "kahve için. İşine zehir koyabileceklerini sanmıyorum." Kahvelerini ağır ağır içtiler. Sonra da sokağa çıkarak daha hızlı yürümeye başladılar. Tommy omzunun üzerinden bakarak "İzimizi kaybettirdik sanırım" diye mırıldandı. Sisleman güzellik salonu Bond sokağında küçük bir yerdi. Pencerelere uçuk pembe tafta perdeler takılmış, ufak vitrine iki kremle bir sabun konmuştu. Sisley March içeri girdi. Tommy de peşinden. İçerisi ufacıktı. Solda tuvalet eşyaları dizili bir tezgah duruyordu. Kadın Sisley March'a başıyla hafif bir selam verdikten sonra tezgahın önündeki müşterileriyle konuşmaya devam etti. Müşteri ufak tefek, esmer bir kadındı. Arkası onlara dönük olduğu için Tommy kadının yüzünü göremiyordu. Kadın İngilizceyi ağır ağır zorlukla konuşuyordu. Sağ tarafa bir kanepe, birkaç koltuk ve bir masa konmuştu. Üzerinde dergiler duruyordu masanın. Köşede iki adam oturuyordu. Herhalde karılarının işlerinin bitmesini bekleyen sıkıntılı iki kocaydı bunlar. Sissy March doğruca ilerleyerek salonun dibindeki bir kapıya gitti. Tommy'nin peşinden gelmesi için kanadı aralık tuttu. Genç adam kapıdan girerken kadın müşteri ah diye bağırdı. Bu benim amigom sanırım. Onların peşinden koşarak kapının kapanmasını engel olmak için ayağını araya soktu. Aynı anda köşede oturan iki adam ayağa kalktılar. Bunlardan biri kadın müşterinin peşi sıra kapıdan girdi. İkincisi ise tezgahlara yaklaşarak bağırmak üzere olan kadının ağzını eliyle kapadı. O sırada iki tarafa doğru açılan kapının arkasında olaylar hızla gelişiyordu. Tommy içeri girer girmez başına bir bez sarıldı ve genç adamın burnuna iç bayıltıcı bir koku doldu. Hemen arkasından bez çekildi, bir kadının tiz çığlığı duyuldu. Tommy etrafına bakınırken öksürerek gözlerini kırpıştırdı. Sağında birkaç saat önce bürosuna gelen o esrarlı yabancı vardı. Sıkıntılı koca rolündeki adamlardan biri onun bileklerine kelepçeleri geçiriyordu. Tam önünde Sissy March kendisini sıkıca tutan kadın müşteriden kurtulmak için boş yere çırpınıp duruyordu. Müşteri başını çevirirken yüzüne takmış olduğu kalın tül saçlarından kayarak düştü. Böylece Tapins'ın aşina yüzü ortaya çıktı. Tommy karısına doğru ilerledi. "Aferin, dur sana yardım edeyim. Ben sizin yerinizde olsaydım o kadar çabalamazdım Miss O'Hara. Yoksa sizi yine Miss March diye çağırmamı mı tercih ederdiniz?" Tapins, "Bu müfettiş Grace, Tommy," dedi. "Bana bıraktığın pusulayı okur okumaz hemen Scotland Yard'a telefon ettim. Müfettiş Grace ile yardımcısı benim burada kapının önünde buluştular." Müfettiş yabancıyı işaret etti. "Onu ele geçirdiğimiz için çok sevinçliyim. Kendisini arıyorduk ama buradan kuşkulanmak hiç aklımızda gelmedi. Buranın gerçek güzellik salonu olduğunu sanıyorduk." Tommy usulca açıkladı. "Çok dikkatli davranmamız gerekiyordu. Neden biri bir elçinin bavulunu bir iki saat için çalsın?" dedik. Sonra ben bu soruyu tersine çevirdim. "Belki de önemli olan öbür bavuldu. Biri bu bavulun bir iki saat için elçinin yanında kalmasını istiyordu belki de." Böyle düşününce durum aydınlığa kavuştu. Diplomatların eşyaları gümrükte aranmaz. Bundan da bu işin kaçakçılıkla ilgili olduğu anlaşılıyordu. Ama memlekete gizlice sokulan neydi? İri bir paketin içinde değildi herhalde bu nesne. Aklıma hemen uyuşturucu maddeler geldi. Sonra bir Rom'da o güzel komedi oynandı. İlanımı görmüşlerdi. Peşlerine takılmamı engellemek istiyorlardı. Bunu başaramazlarsa beni ortadan kaldıracaklardı. Ama Albert Lasso oyununa kalkıştığı sırada ben Miss March'ın yüzünde beliren o üzüntülü ve öfkeli ifadeyi fark etmiştim. Bu onun oynadığı role hiç uymuyordu. Yabancı sırf Miss March'a karşı güven duymam için saldırmıştı. Ben de aptal hafiye rolünü canla başla oynadım. Miss March'ın anlattığı o yutulmayacak hikayeye inanmış göründüm. Beni buraya getirerek tuzağa düşürmesine göz yumdum. Fakat geride Tapins'a talimat bıraktım. Buraya gelişimizi de türlü bahaneler uydurarak geciktirdim. Size zaman kazandırmak istiyordum. Sissy March anlamsız bir yüzle ona baktı. Siz çıldırmışsınız. Burada ne bulacağınızı sanıyorsunuz? Richards bir teneke banyo tuzu görmüş. Ne dersiniz, işe banyo tuzlarıyla başlayalım mı müfettiş bey? Yerinde bir fikir bu efendim. Küçük pembe kutulardan birini alarak içindekini masaya boşalttı. Sissy March bir kahkaha attı. Tommy, bunlar hakikaten banyo tuzu demek diye mırıldandı. İçlerinde karbonattan daha tehlikeli bir şey de yoktur bunların. Tapins kasaya bırakın diye bir fikir ileri sürdü. Köşede küçük bir duvar kasası vardı. Anahtarı kilidin üstündeydi. Tommy kapağı açar açmaz sevinçle bağırdı. Kasanın arkası genişçe bir bölmeye açılıyordu. Buraya o zarif banyo tuzu kutularından sıra sıra dizilmişti. Genç adam birini alarak kapağını kaldırdı. En üstte yine o pembe tuzlardan vardı. Ama alta incecik beyaz bir toz doldurulmuştu. Müfettiş haykırdı. "Tamam, iyi buldunuz efendim. O tenekenin saf kokain dolu olduğundan eminim. Burada bir dağıtma yeri olduğunu tahmin ediyorduk. Ancak bütün araştırmalarımıza rağmen bir ipucu bulamamıştık. Sizinki fevkalade başarılı bir darbe oldu." Karı koca sokağa çıkarlarken Tommy Tapins'a gülümsedi. "Blunt'ın dahi dedektifleri için büyük bir zafer bu. Senin sayende boyalı saç gördün mü hemen fark ediyorum. Artık sarı saça inanabilmem için bunun doğuştan böyle olması gerekiyor. Şimdi elçiye resmi bir mektup yazarak esrarı çözdüğümüzü açıklarız. Şimdi aziz dostum, çaya ve bol tereyağlı kızarmış ekmeğe ne dersiniz?" 16 numara. Tommy ile Tapins şefin odasındaydılar. Adam onları uzun uzun canı gönülden kutlamıştı. Hayran olunacak bir başarı kazandınız. Sizin sayenizde tam 5 kişiyi ele geçirdik. İlgi çekici 5 kişiyi ve onlardan çok önemli şeyleri öğrendim. Bir an durdu. Bu arada inanılır bir kaynaktan haber geldi. Moskova ajanlarından ses seda çıkmaması yüzünden endişedeymiş. Aldığımız bütün tedbirlere rağmen casusluk merkezlerinde, yani Bay Theodor Blunt'ın dedektif bürosunda durumun hiç de iyi olmadığından kuşkulanmaya başlamışlar. Tommy eh dedi, bunu er geç fark edeceklerdi efendim. Evet, dediğiniz gibi beklediğimiz bir şeydi bu ama ben biraz endişeliyim. Bayan Beresford için endişe duyuyorum. Tommy, ben onu korurum efendim derken tapınsa da ben kendimi kollamasını bilirim diye bağırdı. Bay Carter, hım dedi. İkiniz de kendinize oldum olası pek güvenirsiniz. Bu kadar dertten nasıl kurtulabildiğiniz aklım almıyor. İnsanüstü bir zekanız mı var yoksa şanslı olmanız sayesinde mi? Ama insanın talihi dönebilir. Bu konuda tartışacak değilim. Bayan Beresford'a şu birkaç hafta bir kenara çekilmesini önermemin gereksiz olduğunu da biliyorum. Onu iyi tanıyorum çünkü. Tapins çabucak başını salladı. Bu önerinin hiçbir yararı olmaz. O halde size bilgi vermekten başka yapabileceğim bir şey yok. Moskova'dan buraya özel bir ajan yollandığını sanıyoruz. Onun hangi adla yolculuk yaptığını, buraya ne zaman varacağını öğrenemedik. Ancak hakkında bilgimiz var. Daha önce de bizi çok uğraştırmıştı. Rusya'da doğmuş, birkaç dil biliyor. Ana dili gibi hem de. Buna İngilizce de dahil. Bu sayede herhangi bir milletten sıradan bir insan gibi davranabilir. Ayrıca kılık değiştirmekte çok usta. Sonra son derecede zeki ve kurnaz. 16 numara şifresini hazırlayan da o. Onu ne zaman ve ne kılıkla geleceğini bilmiyorum. Ama günün birinde çıka geleceğinden eminim. Bu ajan asıl Bay Theodor Blunt'ı şahsen tanımıyor. Bana kalırsa o sizin büroya gelecek. Kendisi için bir olayı araştırmanızı isteyecek. Tabii sizi parolayla da deneyecek. Bildiğiniz gibi 16. O size bu sayıyı söyleyecek. Siz de yine içinde 16 numara olan bir cümleyle cevap vereceksiniz. İkinci parolayı ise yeni öğrendik. Adam size manşı hiç geçip geçmediğinizi soracak. Siz de ben geçen ayın 13'ünde Berlin'deydim diyeceksiniz. Bildiğimiz kadarıyla hepsi bu. Adama doğru cevap vermeye ve onun güvenini kazanmaya çalışın. Rolünüze mümkün olduğu kadar devam edin. Fakat adam size tümüyle inanmış görünse de tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayın. Dostumuz son derece kurnazdır. Bu çifte oyunu da sizin kadar ustalıkla oynar. Hatta sizden daha büyük bir ustalıkla. Ama ne olursa olsun onu sizin yardımınızla ele geçireceğimi umuyorum. Bugünden itibaren özel tedbirler alacağım. Dün gece büronuza mikrofon takıldı. Alttaki odada bekleyecek olan bir ajanım sizin büroda yapılacak olan bütün konuşmaları dinleyecek. Böylece bir şey olduğu anda hemen haber alacağım. Sizi korumak için gerekli şeyleri yaparken o özel ajanı da ele geçireceğim. Birkaç talimatla ve taktikle ilgili görüşmeden sonra genç çift şefin yanından ayrılarak ellerinden geldiğince çabuk dedektif bürosuna döndüler. Tommy saatine bakarak epey geçmiş dedi. Saat 12'ye geliyor. Şefin yanındayken şöyle esrarlı bir iki olay kaçırmadığımızı umarım. Tapins genel olarak diye cevap verdi. Başarılı sayılırız. Geçen gün sonuçları inceliyordum. Seninle cinayetlerin esrarını çözdük. Kaçakçıları yakaladık. Tommy atıldı. Casusları da unutma. Evet, gerçekten çok zekiyiz. Tommy böyle söyleyeceğini biliyordum diye mırıldandı. Sen hep böyle düşünürsün zaten. Halbuki bana bu işte bir iki kez şansımız bize çok yardım etmiş gibi geliyor. Tapın saçma dedi. Başarıya küçük gri hücrelerimiz sayesinde eriştik. Tommy ne olursa olsun diye bağırdı. Ben bir keresinde gerçekten şans sayesinde kurtulduğuma inanıyorum. Albert'in lasso oyununa çıktığı o gün. Ama sen artık her şey sona ermiş gibi konuşuyorsun. Genç kadın evet dedi. Çünkü öyle. Sesini etkileyici bir biçimde alçalttı. Bu bizim son serüvenimiz. Büyük dedektifler üstün casusu yakaladıktan sonra emekliye ayrılacaklar. Ve bal kabağı yetiştirmeye başlayacaklar. Adet böyledir. Demek bu işten bıktın. Evet, öyle sanıyorum. Hem şimdiye kadar başarılı olduk. Ancak şansımız her an dönebilir. Tommy zaferle bağırdı. Şimdi şanstan söz eden kim? Ulu Bay Blunt, Albert'e bakarak kaşlarını sert sert çattıktan sonra kendi özel odasına girdi. Pardesüsüyle şapkasını çıkardı. Raflarında ünlü dedektiflerinin serüvenlerinin dizili olduğu kitap dolabını açtı. Tommy seçilecek rol azaldı diye mırıldandı. Bugün kendime kimi örnek alayım? Sonra Tapins'ın sesini duyup çabucak döndü. Karısı tuhaf bir ses tonuyla konuşmuştu. Tommy, bugün ayın kaçı? Dur bakayım, 11'i neden sordun? Takvime bak. Duvarda yaprakları her gün koparılan takvimlerden biri asılıydı. Şimdi en üst yaprakta 16 pazar yazılıydı. Oysa günlerden salıydı. Allah Allah, çok garip bu. Herhalde Albert birkaç yaprağı birden kopardı. Dikkatsiz ne olacak? Tuppence, bu işi onun yaptığını sanmıyorum diye mırıldandı. Ama kendisine bir soralım. Çağrılıp sorguya çekilen Albert fena halde şaşırdı. Sonra yalnızca iki yaprak kopardığına yemin etti. Cumartesi ve pazar günlerini koparmıştı. Bu iddiası çok geçmeden de kanıtlandı. Çünkü Albert'in kopardığı sayfalar şöminede, ötekilerse kağıt sepetinde bulundu. Tommy düzenli ve dikkatli bir adam diye mırıldandı. Albert, bu sabah buraya kim geldi? Bir müşteri mi? Evet, bir tek kişi geldi efendim. Nasıl bir adamdı? Adam değil, kadındı efendim. Bir hemşire. Çok endişeliydi. Sizi görmek için sabırsızlanıyordu. Siz gelinceye kadar bekleyeceğini söyledi. Onu sekreterler odasına soktum. Orası daha sıcaktı. Tabii sen görmeden o odadan buraya geçebilirdi. Kadın gideli ne kadar oldu? Yarım saat efendim. Bugün akşamüstü yine uğrayacağını söyledi. Şirin, sevecen bir kadındı. Şirin, sevecen. Ah, çık dışarı Albert. Fena halde alınan çocuk dışarı fırladı. Tommy, serüvenimiz tuhaf bir şekilde başladı dedi. Bu yaptığı anlamsız. Yalnızca bizim daha dikkatli davranmamızı sağlayacak. Herhalde şömineye bomba falan koymadı. Ne olur ne olmaz diye gidip baktı. Sonra masasının başına geçerek Tuppence'a döndü. Mon ami Hastings, çok ciddi bir durumla karşı karşıyayım. 4 numaralı adamı hatırlıyorsun değil mi? Ben onu dolomitlerde patlayıcı maddelerin yardımıyla bir böcek gibi ezdim. Bien entendu. Fakat aslında ölmedi o. Ah, bu üstün katiller hiçbir zaman ölmezler. Şimdiki avımız da öyle. Ama daha da üstün o. 4'ün karesi yani 16. Anlıyor musun dostum? Tuppence, gayet iyi anlıyorum dedi. Sen ünlü Herkül Pirates'ın. Tabii, bıyığım yok ama gri hücrelerim çok. Tuppence, bana bu serüvene Hastings'in zaferi adı verilecekmiş gibi geliyor dedi. Tommy bağırdı. Olanaksız. Böyle bir şey hiçbir zaman olmaz. Perriott'ın arkadaşı oldum olası aptaldır. Ha, aklıma gelmişken Mon ami'yi saçlarını ortadan ayıramaz mısın? Bu haliyle saçlarının biçimi simetrik değil. Bu da beni rahatsız ediyor.